Ayrım 36, sayfa 422. Terhaykoz'un uzun bir aradan sonra Büyük Onderler Konseyi'ni toplantıya çağırmıştı. Adamlar hükümet barakasının toplantı salonunda uzun sıralarda oturuyorlardı. Eczacı Krikor her zamanki gibi görüşmeleri tek sözcük etmeden yattığı yerden dinliyordu. Bilge adamın içsel tamamlanmışlığa ulaşmak amacıyla insanlarla ilişkisini tamamen kestiği anlaşılmaktaydı. Kendi kendine konuşmanın dışında neredeyse hiç kimseye tek laf etmiyordu. Kendi kendisiyle de gecenin en yalnız saatlerinde konuşurdu. Konuşmalardan hiç kimsenin bir şey anlaması mümkün değildi. Zira Krikor muhteşem leksikal kavramları birbiriyle ilişkisiz düşsellik içinde peş peşe sıralıyordu. Örneğin, yanan yer çekirdeği, tanrısal mesele, Süreyya kümesi, çiçek döllenmesi... Bu muhteşem sözler Krikor'un ruhunu yükseltiyor, her şeyin ilk nedenine yaklaştırıyordu sanki. Havaya savurduğu sözcükler başının üzerinde uçuşup duruyorlardı. Bilimin parıldayan mozaikleri gibi sözcüklerden, ortasında bir Buda rahibinin içsel gülümsemesiyle kendisinin oturduğu kubbeler yapıyordu. Kusursuzluğun, keşişliğin bir aşaması vardır ki paylaşılamaz, yüce olan her şey asosyaldir. Belki de Krikor bu aşamaya ulaşmıştı. Artık kimseyi eğitmiyordu. Eski öğrencileri olan öğretmenler gelmez olmuşlardı. Onun da sorduğu yoktu zaten. Gece yürüyüşlerinde Oskanyan, Şatakyan, Asayan ve öteki toz yutucuları sonsuzluk ihtirasıyla dolu düşüncesinin yarattığı, keyfi rakam ve adlarla yıldızların dünyalarını anlattığı o mağrur günler geçmişte kalmıştı. Şimdi artık içinde dönüp duran dev yıldızlarla sözcüklere ilişkin coşkulu açıklamalar yapma ihtiyacı duymamaktaydı. Eczacı Krikor bir saat bile uyuyamıyordu. Eklem yerlerini, sinirlerini giderek ağırlaşan ağrılar sıkıştırıyordu. Dostunun bedensel çöküşünü fark eden Bedros Altuni, doktor olarak neler olduğunu öğrenmek isteyince Krikor muzaffer edayla Latince olarak yanıtlamıştı. Reumatismus articulorum et musculorum. Hiç şikayetçi değildi. Hastalık düşüncenin mutlak gücünü koruması için gönderilmişti ona. Hastalığının bir başka sonucu daha olmuştu. Krikor'un çevresinde her şey sessizleşmiş, gerçeklik son hızla uzaklaşmıştı. Örneğin bugün konsey toplantısı sürerken konuşulanları gözleri açık sağır ve dilsizlerin yaptığı gibi anlamadan dudaklarını oynatarak dinliyordu. Günlük kullanılan sözcükleri anlayamıyormuş gibiydi. Toplantı bu kez saatler sürmüştü. Avakyan'la yoğun olup köy katibi önemli kararları formüle etmek amacıyla zabıt tutmak için ayrı oturmuşlardı. Hükümet barakası önünde kamp nöbetçisi tertip almıştı. Terhaykazu'nun kişisel emriydi bu. Papaz gösterişli davranışlardan hiç hoşlanmadığı için söz konusu koruma önlemiyle daha uzak görüşlü bir amaç güttüğü düşünülebilirdi. Bugün hükümet muhafızlarının görevi sadece konseyin rahatsız edilmemesini, işi olmayanların içeri girmemesini sağlamaktan ibaretti. Ama öyle tehlikeli günler gelirdi ki önderler düzeni koruyacak böyle bir birliğe ihtiyaç duyarlardı. Terhaykazu'nun toplantıyı her zamanki gibi gözleri yarı kapalı, donuk bir yorgunluk içinde yönetiyordu. Gündemin ilk maddesi olarak İçişleri sorumlusu Aram Tomasyan beslenme ile ilgili raporu okuyacaktı. Durumu bütün açıklığıyla gözler önüne serdi. Sağanak felaketinin ardından top atışlarına hedef olan deponun yanmasıyla sadece geriye kalan az miktarda un mahvolmamış, yağ, şarap, şeker, bal gibi bütün değerli maddelerin yanı sıra tütün ve kahve gibi vazgeçilebilir şeylerle birlikte en gerekli madde olan tuz stokları da yok olmuştu. Ellerinde 3 günlük tuz vardı. Etleri sadece 3 gün tuzlayabileceklerdi. Midelerin giderek daha zor aldığı et stokları da korkutucu biçimde azalıyordu. Toplantıya katılan muhtarlar sayım yapmışlar ve damlacığa geldiklerinden bu yana hayvan miktarının 1/3 oranda azaldığını hesaplamışlardı. Ekonominin bu biçimde yürütülmesi mümkün değildi artık. Yoksa kısa süre sonra tükeneceklerdi. Papaz Aram sözü uzman olarak sürülerin durumunu anlatması için Thomas Kebusyan'a vermişti. Ayağa kalkan Kebusyan başını sağa sola salladı, orantısız köylü sözleriyle hem herkese bakıyor hem de kimseye bakmıyordu. Konuşmaya başladı. Üretmek için uzun yıllar uğraştığı güzel koyunlarının kaybı üzerine teraneyle girişmişti söze. Sevgili hayvanlarını tanıyamıyordu artık. Eskiden o altın zamanlarda dolgun bir koyun 45-50 okka kadar gelirdi. Şimdi ise ağırlıkları bunun yarısı bile değildi. Muhtara göre bu gerilemenin iki nedeni vardı. Birinci neden daha çok duygusaldı. Lanet olası ortak ekonomi zorunluluğunu kabul etmiyor değildi, koyunlara hiç yaramamıştı. Hayvanlarını anlıyordu muhtar. Kimseye ait olmadıkları için sevinçleri ve acılarıyla ilgilenen birinin varlığını hissetmedikleri için zayıflıyorlardı. İkinci neden ise daha az politik ama daha açıklayıcıydı. Sadece koyunlarla keçileri değil, aynı zamanda eşekleri de doyuran savunma sınırları içindeki en iyi otlaklar tamamen bitmiş durumdaydı. Kötü beslenen hayvanlar et ve yağ bağlayamıyorlardı. Süt konusu da böyleydi. Sağılan süt gün geçtikçe inceliyor, azalıyordu. Yağ ve peynirden söz etmek bile gereksizdi. Kebusyan yakınan sıkıntılı sesiyle sürülerin durumunu iyileştirmek için başka otlaklar bulmak zorunda kalacaklarını söyleyerek bitirdi konuşmasını. Muhtarın düşüncesine karşı çıkan Gabriel Bagration kesin biçimde reddetmişti. Barış ve huzur içinde değil, en iyimser deyişle kan tufanının tam ortasında Nuh'un gemisinde yaşıyorlardı. Ne insanların ne de hayvanların serbestçe dolaşmaları düşünülebilirdi. Türk keşifçiler savunma çemberinin etrafında dolanıp duruyorlardı. Sürüleri bu çember dışında muhtemelen Musa Dağı'nın kuzey tepelerinde otlatmak kimsenin göze alamayacağı tehlike anlamına gelirdi. Allah belasını versin, kamp sınırları içinde de başka otlaklar bulunmalıydı. Hayvanları yüksek tepelerde otlatabilirlerdi. Tepede otlar kısa ve kavrulmuş diye tartışmaya girdi Habibli muhtarı. Orada develer bile otlayamaz. Bagration ısrarlıydı. Hiç et yemeyeceğimize yağsız et yiyelim, daha iyi. Bagration'ın uyarısına hak veren Ter Haykazun raporunu okumaya devam etmesini istedi genç papazdan. Aram Thomasian ekmek kıtlığıyla katıksız et yemenin yarattığı sonuçlara gelmişti. Sadece sürülerin tükenmemesi için değil, daha yüzlerce nedenden ötürü soruna acilen çözüm bulunmalı, yedek kaynaklar düşünülmeliydi. Köylere yeni insanlar yerleştirildiğinden ganimet seferleri için vadiye inmek mümkün değildi artık. Öte yandan Bedros Altuni onaylayacaktı mutlaka, tek yanlı beslenme nedeniyle halkın sağlığı şimdiden bozulmaya başlamıştı. Solgun yüzlere, zayıf vücutlara giderek daha sık rastlanıyordu. Toplantıdaki herkes mutlaka kendisinde de bu tür olumsuz değişimler fark etmişti. Her koşul altında beslenmede değişiklik zorunluydu. Aram Thomasian bu noktada planını anlatmaya geçti. Şimdiye kadar denizi hiç dikkate almamışlardı. Denize inen dik yamacın belirli noktalarından kayalık kıyıya yarım saatte kolayca inmek mümkündü. Deneme yürüyüşleri esnasında çok uğraşmadan onarılabilecek epeyce eski, bozulmuş bir katır yolu keşfetmişti. Gerek halkın gerekse asker kaçaklarının arasında boşuna mı meslekten yol işçileri vardı. 2 günlük çalışma sonucunda kampla deniz arasında kolay bir bağlantı sağlanmış olurdu. Ama bundan sonra gençlerden, güçlü kadınlardan ve gençlik birliğinin yaşça büyük çocuklarından bir grup aşağıda kayalık düzlükte bir tuzhane ile küçük bir balıkhane kurmak için eğitilmeliydi. Denizin hareketsiz yerinden birkaç yüz metre açılmayı göze almak için ağaç kütüklerinden yapılmış salla kürek olarak kullanacak bir çift sopa yeterliydi. Bu işi bilen kadınlara hemen bugün olduğu kadarıyla alamana ağı hazırlama görevi verilmeliydi. Kampta yeterince kenevir ipi vardı. Ayrıca Aram Thomasian gençliğinde tutkun bir kuşbaz olduğunu hatırlıyordu. Yoğun oluk gençleri geçen zaman içinde bu sanatı unutmuş olamazlardı. Öyleyse kuş ağları ve sapanlar ortaya çıkmalıydı. Küçük çocuklar avare avare dolaşıp herkesi rahatsız edeceklerine kuş avına çıksınlardı. Av faaliyeti ne yazık ki bunlarla sınırlıydı. Papaz Aram'ın tuzhane, balık ve kuş avına ilişkin önerileri tezahüratla kabul edilmiş, bütün ayrıntılar gözden geçirilmişti. Önderler konseyi bu ek kaynakların örgütlenmesi işini Aram'a vermişti. İkinci konuşmacı olarak Bedros Altuni sağlık durumuyla ilgili raporu okudu. Son çarpışmada yaralanan 41 kişiden ateşi yüksek olan 4 kişi dışında hepsi, Tanrı'ya şükür, hayati tehlikeyi atlatmıştı. İşlerinden 28'ini evlerinde bakılmaları için taburcu etmişti çoktan. Tümü en kısa zamanda birliklerine dönebileceklerdi. Fakat Halep'ten yeni gelen genç asker kaçağının taşıdığı hastalık yaralıların durumundan daha kaygı vericiydi. Genç adam dün geceden bu yana hayatla ölüm arasında gidip geliyordu. Şimdiye kadar belki de ölmüştü. Bu kadarla da kalmıyordu. Hastanedekilerde hastalığın bulaştığını gösteren nefes tıkanıklığı, yüksek ateş, kusma gibi kaygılandırıcı belirtiler görülmüştü. Altuğ'un yanlış hatırlamıyorsa söz konusu olan Halep gazetelerinin son aylarda sık sık yazdığı salgın hastalıktı. Salgın hastalığın yayılması bu küçük kamp için en az Türkler kadar büyük tehlikeydi. O nedenle bugün çok erken saatlerde bulaşıcı hastalığa yakalandığı sanılanların öteki hastalardan tamamen ayrılması talimatını vermişti. Herkesin bildiği gibi iki tepe arasında kent çukurunun oldukça uzağına düşen, içinde bir de derenin aktığı küçük bir kayın ormanı vardı. Savaşçılarla kamp halkının neredeyse hiç uğramadığı bu ormanı bulaşıcı hastalık için belirlenmişti. Şimdi Önderler Konseyi halkla hiçbir biçimde temasa geçmeyecek, işe yaramaz insanlardan bir bakıcılar grubu oluşturmalıydı. Bedros Altuğ'di, Güne Bakanlı dansçı Kevork'u örnek göstermişti bu iş için. Sonra Gabriel Bagratyan'a döndü. ''Dostum, Juliet Hanım'a artık hastaneye gelmemesini söylemeni ısrarla rica ediyorum senden. Böylece çok iyi bir yardımcı kaybetmiş olacağım. Ama açık söylemem gerekirse benim için onun sağlığı yapacağı yardımdan daha önemli. Karın salgın hastalık dışında da kaygılandırıyor beni oğlum. Bizler yurdumuzdan bir mil bile uzakta bulunmayan dayanıklı insanlarız. Oysa karın damlacığa çıktığımızdan bu yana çok değişti. Bazen çok tuhaf yanıtlar veriyor. Sadece bedensel acı çekmediği belli. O böyle bir hayatla başa çıkamaz. Başka türlüsü de mümkün mü zaten? Karınla daha çok ilgilenmeni öğütlerim. En iyisi bütün gün yatakta kalıp düşüncelerini çok uzaklara götürecek romanlar okusun. Ne mutlu ki bir kent dolusu adamın Fransızca kitaplarla sıkıntıları aşmasına yardım edecek Krikor gibi bir adamımız var. Altuğ'un uyarısı suçluluk duygusuyla ürpertmişti Gabriel'i. İki günden bu yana Juliet'le tek kelime konuşmaması vicdanını rahatsız ediyordu. Şimdi de söz alan öğretmen Şatakyan gençliğin serserileşmesinden şikayet etmeye başlamıştı. Eğitim yapılamıyordu bir türlü. Stepan Bagratyan'la Haik obüsleri ele geçirdiklerinden bu yana oğlanlar kendilerini çok itibarlı savaşçılar olarak hissediyorlar, özgür olma dürtüsüyle küstahça karşı çıkıyorlardı büyüklere. Muhtarlar öğretmenin şikayetlerini onayladılar. ''Nerede o günler?'' diye sızlandı Bitiyaslı muhtar. ''Gençlerin yaşlılarla konuşarak değil, sadece son derece saygılı işaretlerle muhatap olabildikleri o günler nerede?'' Ancak şu anda gençlik sorununa gerekli önemi vermediği görülen Ter Haykazun, Bagratyan'a dönüp doğrudan doğruya şu soruyu sordu. ''Savunmamızın gerçek durumu ne Gabriel Bagratyan? En kötü ihtimalle Türklere karşı ne kadar direnebiliriz?'' ''Bu sorunuzu yanıtlayamam Ter Haykazun,'' dedi Gabriel. ''Savunmanın durumu her zaman saldırıya bağlıdır.'' Ter Haykazun çekingen ama yine de karardı papaz bakışlarını tümüyle Gabriel'e çevirmişti. ''Düşüncenizi içtenlikle olduğu gibi söyleyin Gabriel Bagratyan.'' ''Düşüncelerimi Önderler Konseyi'nden saklamam için bir neden yok Ter Haykazun. Çok umutsuz bir durumda olduğumuza inanıyorum.'' Kısa süre düşündükten sonra bakış açısını birkaç cümleyle anlattı. Şimdiye kadar iki ağır saldırı kanlı biçimde geri püskürtülmüştü. Ama felaket tam da bu zaferin yok edici gücünde yatıyordu. Hiç kuşku yok ki Osmanlı hükümeti çılgınlık derecesinde öfkelenmişti. Yenilgi haberi imparatorluk içinde yayılırsa askeri otorite çok ağır yara almış olacaktı. Osmanlı ordusu bu korkunç dersi şimdiye kadar olduğu gibi akılsızca yanıtlayamazdı artık. Ordu komutanı Cemal Paşa'nın damlacığa karşı seferi bizzat yürütmeyeceğini kim bilebilirdi ki? Gabriel Paşa'nın büyük bir ihtimalle müdahale edeceğini düşünüyordu. Her neyse de üçüncü saldırı daha öncekilere hiç benzemeyecekti. Büyük ihtimalle Türkler büyük piyade birlikleri dışında dağ topçusu ve makineli tüfek bölüğünü seferber edeceklerdi. Böylece damlacık aralıksız şiddetli ateşle dövülecekti. Buna karşılık savunmanın da bazı küçük avantajları vardı. 14 Ağustos deneyinden sonra son günlerde siperler yeniden güçlendirilmiş ve düzeltilmişti. Obüslerin sadece moral açıdan yararlı etki yaptığı kesinlikle doğru değildi. Ama her şeyden daha önemlisi mangaların damlacıkla yürütülen savaşa alışmış olmalarının düşman karşısında gerçek bir üstünlük sağlamasıydı. Bu nedenlerden ötürü Tanrı'nın yardımıyla düşmanı bir kez daha geri püskürtmemiz belki de tamamen imkansız değildir. Gabriel Bagratyan şimdi çok önemli bir öneride bulunacaktı. Kurtuluş düşü ne kadar saçma görünürse görünsün, Önderler Konseyi teslim olmamak, kaçınılmaz kadere boyun eğmemek ve elini kolunu bağlayıp oturmamak zorundaydı. Hayır, hiçbir şey ama hiçbir şey denenmeden bırakılmamalıydı. Evet, deniz, sanki henüz gemicilik keşfedilmemiş gibi korkunç, ıssızdı. Ama bütün ihtimallere, bütün umutlara rağmen Tanrı bilir, belki de İskenderun açıklarında bir müttefik torpido botu vardır. Bu olasılığı düşünmek bizim görevimiz. Bu imkanı kullanmadan geçip gitmesine seyirci kalmamak bizim görevimiz. Amerika'nın Halep Büyükelçisi Mr. Jackson'ın Hristiyanların Musa Dağı'ndaki mücadelesinden, uğradıkları felaketten haberi var mı acaba? Büyükelçiyi bilgilendirmek, Amerikan hükümetinden yardım istemek bizim görevimiz. Gabriel yeni planını anlattı. İskenderun ve Halep'e iki grup haberci gönderilecekti. Halep'e gidenler en iyi yüzücülerden, İskenderun'a gidenler ise en iyi koşuculardan seçilmeliydi. İskenderun körfezi sadece 35 İngiliz mili kuzeyde bulunduğu ve kimsenin kullanmadığı dağ yollarından gidileceği için yüzücülerin işi daha kolay görünüyordu. Ancak girişimin asıl amacı körfezdeki savaş gemilerine yüzerek ulaşmak büyük kararlılık ve dayanıklılık gerektiriyordu. Halep habercilerinin ise bu boyutta iradi çaba harcamalarına gerek yoktu. Ama onların da önlerinde aşılması gereken 85 mil bulunuyordu. Bu yolu büyük caddeleri, yerleşim merkezlerini kullanmadan sadece geceleri ve sürekli ölüm tehlikesi altında kat edeceklerdi. Ama Mr. Jackson'ın evine ulaşmayı başarırlarsa tamamen kurtulmuş olacaklardı. Gabriel Bagratyan'ın en kötü umutlara bile şans tanıyan, böylece ölüm bilincine karşı etki yapan planı hararetli konuşmalarla görüşülmüştü. Alınan karara göre yüzücüler iki kişi olacaktı. Ama Halep için tek bir delikanlı yeterdi. İnsan yaşamını gereksiz yere tehlikeye atmanın anlamı yoktu. Üç kişiye kıyasla iki kişi daha kolay saklanır ama iki kişiye kıyasla tek kişi sınır nöbetçileriyle zaptiyelerin gözünden daha iyi kaçabilirdi. Ter Haykazu'nun önerisi üzerine yüzücü ve koşucuların gönüllüler içinden seçilmesi kararlaştırılmıştı. Koşucular bir kişi mi, iki kişi mi daha belli değildi. Amerikan Büyükelçisi'ne yüzücüler de ulaştıkları geminin komutanına birer mektup götüreceklerdi. Herhangi bir yakalanma durumunda askerlerin eline geçmemesi için mektuplar kemerlerin içine dikilecekti. Ter Haykazun gönüllülerin başvuracakları günü, saati ve biçimi saptamıştı. Kısa boylu köy katibine bu konuyla ilgili köy halkına yapılacak çağrıyı yazdırdı. Tellallar çağrıyı aynı akşam halka duyurmakla görevlendirilmişlerdi. Gabriel Bagratyan, Mr. Jackson'a gönderilecek mektubu yazmaya talipti. Aram Thomasyan da savaş gemisine gönderilecek bildiriyi kaleme almayı üstlendi. Konseyde gündemin başka maddeleri gürültüyle görüşülürken hemen kenara çekilmiş metnin taslağını hazırlamaya koyulmuştu. Bazen yazdıklarından kendisinin de etkilendiği görülmekteydi. Aniden ayağa sıçrıyor, yazının herhangi bir yerini törensel el hareketleri yaparak, tok sesiyle heyecan duyarak okuyordu. Bu esnada pazar vaazını veren papaz gibiydi. Bildiri kısa sürede hazırlanmıştı. Söz konusu yazı 40 günün tanığı olarak korunmuştur. Bu dilekçenin ulaştığı herhangi bir İngiliz, Amerikan, Fransız, Rus, İtalyan amirali, gemi kaptanı ya da gemi komutanına... Sir, size Tanrı ve insanlar arası kardeşlik adına yalvarıyoruz. Biz 7 Ermeni köyünün halkı, yaklaşık 5000 kişi Musa Dağı'nın Süveydiye'den 3 saat kuzeybatıda denizin kayalık kıyısındaki Damlacık adlı tepesine kaçtık. İttihatçıların barbarlığından, zulmünden kaçarak buraya sığındık. Kadınlarımızın namusuna leke sürülmemesi için direndik. Sir, Jön Türklerin halkımıza karşı yürüttüğü yok etme politikasından kuşkusuz haberdarsınızdır. Jön Türkler göç görüntüsü altında ve aslında var olmayan bir ayaklanmayı önlemek bahanesiyle halkımızı evlerinden sürüyor, halkımıza ait tarlalara, meyve bahçelerine, bağlarına, her türlü menkul ve gayrimenkullerine el koyuyor, başka bölgelerin dışında bizim tanık olduğumuz Zeytun ve 32 köyünde böyle oldu. Aram Thomasyan daha sonra Zeytun'dan Maraş'a kadar tanıklık ettiği sürgün yolunda yaşananları anlatıyor, arkasından 7 köyün sürgün edilmesine geçerek halkın şu an Damlacık'ta ne kadar zor durumda bulunduğunu heyecanlı sözlerle ifade ediyordu. Bildiri şu yardım çağrılarıyla son bulmaktaydı. Sir, size İsa adına yalvarıyoruz. Bizleri Kıbrıs ya da bir başka özgür ülkeye götürün lütfen. Halkımız tembel değildir. İş bulduğumuz takdirde ağır çalışarak ekmeğimizi çıkarırız. Bu istek yerine getirilemeyecek kadar büyükse o halde kadınlarımızı, yaşlılarımızı, çocuklarımızı götürmeyi kabul edin. Fakat biz erkekleri de kendimizi savunabilmemiz için yeterli silah, cephane, yiyecek maddesiyle donatın ki son nefesimize kadar düşmanın askeri güçlerine karşı direnebilelim. Yalvarıyoruz sir, her şey için çok geç olasıya kadar beklemeyin. Dağdaki bütün Hristiyanlar adına, itaatkar hizmetkarınız, Papaz Aram Thomasyan. Bu bildiri kağıdın bir tarafına Fransızca, öteki tarafına İngilizce olmak üzere iki dilde yazılmıştı. Her iki metinde dil ve üslup hatası Şatakya'nın gözetiminde yeniden düzeltildi. Fakat bildiriyi küçük narin matbaa harfleriyle dar kağıtlara geçirme görevi tuhaftır. Bütün yazı türlerinde usta, çevrenin en ünlü yazıcısı öğretmen Oskanyan'a değil, daha az iddialı birine, Samuel Avakyan'a verilmişti. Yerinden fırlayan Oskanyan Ter Haykazun'a onu ve bütün oradakileri düelloya davet ediyormuş gibi dik dik baktı. Bu yeni aşağılanma nedeniyle dili tutulmuştu. Dudakları sessizce titriyordu. Can düşmanı Ter Haykazun ise affedici tavırla gülümsedi. Yerine otur öğretmen Oskanyan ve sakinleş. Senin el yazın fazla güzel. Mektubu okuyanlar henüz böyle süslü püslü yazabilen insanların içinde bulundukları zorluğun gerçekliğine inanmazlar. Esmer cüce başını dimdik tutarak Ter Haykazun'un önünde dikildi.
Papaz, beni yanlış tanıyorsun. O aptal karalama işini Tanrı biliyor, kıskanmıyorum.
Sıkılmış savaşçı yumruklarını Ter Haykazun'un burnunun dibinde sallayıp duruyor, sesi gizlemeyi başaramadığı öfkeyle titriyordu.
Bu eller çoktan bu yana güzel yazı için kalem değil, çok başka şeyler tutuyorlar papaz. Bu durum seni öfkelendirse de kanıtlanmıştır.
Bu komik olayın dışında Önderler Konseyi'nin toplantısı tamamen sükunet ve görüş birliği içinde geçmişti. Kuşkucu Ter Haykazun bile memnundu. Ne olursa olsun yakın gelecekte konsey üyeleri arasındaki uyumun bozulmayacağını umut etmekteydi. Toplantıdan çıkan Gabriel karısını bugün de görmemiş, ne çadırda ne de mersin ağaçlarının altındaki konuk kabul yerinde bulabilmişti. Öğretmen Oskanyan'la Şatakyan, Madame Bagratya'da nezaket ziyaretinde bulunmak üzere gelmişlerdi. Son günlerde sık sık boşuna bekliyorlardı Madame Bagratyan'ı. Özellikle kendisini Kuzey Kalesi arslanı olarak göstermek için yaptığı girişimlerin sonuçsuz kalması nedeniyle son derece içerleyen Oskanyan dişlerini gıcırdatarak Monsieur Gonzague gibi şık bir mankenin varlığının baruttan kararmış gerçek bir erkeği gölgede bıraktığını itiraf ediyordu kendi kendine. Ama suskun adam ne kadar kuşkucu olursa olsun kirli kuşkular belirmiyordu beyninde. Madame Bagratyan onun için uygunsuz düşüncelere konu olamayacak kadar yükseklerde, yıldızlar gibiydi. Çekilmez adam bu konuda gerçek bir aşık gibi hürmetkar düşüncelere sahipti. Gabriel Bagratyan öğretmenleri görünce hemen orayı terk edip geri dönmüştü. Üç çadır mevkiinden Riviera yönüne doğru kararsız adımlarla yürüyor, Juliet'in bu saatte nerede olabileceğini düşünüyordu. Tam kent çukuruna sapacaktı ki Stepan'la karşılaştı. Çocuğun etrafında her zamanki gibi Hayik çetesi vardı. Asık suratlı Hayik ise çocuklarla arasındaki mesafeyi, lider olduğunu ya da sadece ayrıcalıklı bağımsızlığını açıklar gibi birkaç adım önden yürüyordu. Ötekiler birbirlerine sataşıp şamata yaparken zavallı Hagop öfkeli çevikliğiyle Stepan'ın yanında yürümekte, Sato ise alışıldığı üzere artçı gücü oluşturmaktaydı. Oğlan çocukları karşılaştıkları başkomutanı hiç dikkate almamışlardı. Selam vermeden, saygılarını belirtmeden geçip gideceklerdi ki Gabriel oğluna sertçe seslendi. Donup kalmış kalabalıktan ayrılıp arkadaşlarından öğrendiği vakur ve maymunumsu tavırla çabucak babasının yanına gelen obüs Fatih'inin yolunmuş dağınık saçları alnına düşmüş, yüzü kızarmış terlemişti. Gözlerini sarhoşluk içinde bir tutkunun perdesi bulanıklaştırmış gibiydi. Üzerindeki giysiler orijinal yırtık ve lekelerle doluydu. Gabriel canının sıkıldığını belli ederek sertçe sordu.
''Söyle bakayım, ne yapıyorsun burada?''
Kıkırdayan Stepan kararsız el hareketleriyle çevreyi gösterdi.
''Yürüyoruz, oynuyoruz, izinliyiz şimdi.''
''Oynamak mı? Bu yaşa gelmiş herifler oynuyor öyle mi? Ne oynuyorsunuz?''
''Hiç, öylesine işte baba.''
Bölük börçük sözcükler ağzından dökülürken babasına garip biçimde alttan bakıyor, bu topluluk içinde zar zor elde ettiğim mevkiyi neden yok etmek istiyorsun baba diye soruyor gibiydi. Şimdi gülünç duruma düşersem herkese rezil olacağım. Ne var ki Gabriel oğlunun bakışını anlamamıştı.
İnsanlıktan çıkmış haldesin Stefan. Annene böyle görünmeyi göze alıyor musun gerçekten?
Çocuk soruyu yanıtlamamış, acı çekiyormuş gibi yere dikmişti gözlerini. Babası iyi ki Fransızca konuşuyordu. Fakat ne yazık ki emir verirken Ermenice konuşmuş, söylediklerini de bütün çocuklar duymuştu elbette.
''Şimdi hemen çadıra git, yıkan üstünü değiştir. Akşama insana benzer bir halde tekmil vereceksin bana.''
Sonra öfkeyle bir süre daha güneye doğru yürüyen Gabriel Bagratyan aniden durdu. Acaba çocuk emrini yerine getirmiş miydi?
Böyle olmadığından neredeyse emindi. Gerçekten de bir süre sonra Şeyh çadırına geldiğinde Stepan yoktu ortada. Çocuğa vereceği cezayı düşünmeye başladı. Söz konusu olan sadece babaya karşı itaatsizlik değil, aynı zamanda en yüksek komutana itaatsizlikti. Ancak Damlacık'ta ceza sorunu zor bir konuydu. Bagratyan bavulundan herhangi bir kitap çıkardı. Doktor Altuğ'un Juliet için önerdiği insanı bu tüyler ürpertici gerçeklikten alıp götürecek bir hikaye okumak isteği duymuştu. Belki birkaç sınırlı saat içinde acımasız dünyayı, acımasız beni unutabilirdi. Nasıl olsa bugün için korkulacak bir durum yoktu. Gün ilerliyordu. Çeşitli noktalardaki gözcüler saat başı rapor getiriyorlardı. Vadide yeni bir şey yok. Neredeyse yoğun oluğa kadar ilerleme cesaretini gösteren bir keşif devriyesi geri dönmüş ve hiçbir yerde tek bir zaptiye bile görmediğini bildirmişti. Gabriel Roma'nın sararmış kapağına göz attı. Charles Louis Philip'in sevdiği bir kitabıydı bu. Gerçi çok iyi hatırlamıyordu ama kitapta mutlaka masa ve sandalyeleri sokağa taşmış küçük kafeler vardı. Güneş Banlieue'nun tozlu bulvarına yayılmıştı. Bir akasya ağacı ve ortasında yosun yeşili kanal parmaklığı bulunan küçük bir avlu. Ve bu sefil avlu Mart ayında Musa Dağı'da alp gülü mersin ağacı gelincik ve nergis bileşiminin yarattığı ihtişamdan daha baharımsı bir baharı ele veriyordu. Midye kabukları gibi ezilmiş eski karanlık tahta merdivenler vardı bir de. Merdivenlerden bir kadının görünmez adımlarla indiği duyulurdu. Gabriel kitabı açınca dört köşe bir mektupçuk düştü içinden. Mektubu küçük Stefan birkaç yıl önce, yine Ağustos'ta, annesiyle birlikte dinlenmek için gittikleri Montreux'den yazmıştı. Bagratyan o günlerde Paris'te Jön Türklerle Taşnak Partisi arasında yapılan büyük konferansa katılıyordu. İki halkın özgür gençliğinin, ana vatanın yeniden inşası için bazı kararlar aldığı o ünlü kardeşlik kongresinde Bagratyan da vardı. Bu kongrede verilen bağlılık andı sonucunda bilindiği gibi Gabriel bazı idealistlerle birlikte Osmanlı üzerinde savaş bulutları toplanınca yedek subay okuluna girmişti. O Ağustos günlerinden bu yana Charles Louis Philip'in romanının yapraklarının arasında duran mektupçuk henüz korkunç gelecekten haberli değildi. Fransızcayı yeni öğrenen küçük çocukların sakin çabası içinde kas katı bir yazıyla yazılmıştı.
Sevgili babacığım, nasılsın? Paris'e daha uzun süre kalacak mısın? Yanımıza ne zaman geleceksin? Annem ve ben senin için çok kaygılanıyoruz. Burası çok güzel. Minnettar oğlun seni selamlıyor ve öpüyor. Stepan.
Gonzague Maris'in yatağına oturmuş çocuk yazısının titrek çizgilerine bakıyordu. Aydınlık otel odasında Juliet'in hala güzel kokan keten kağıtlarına terbiyeli satırları yazan o güzel giyimli çocuğun biraz önce karşılaştığı büyümüş orman ve çöl insanıyla aynı kişi olduğunu düşünmek mümkün değildi. Gabriel, Stepan'ın hayvanlara özgü huzursuz gözlerini ve çocuk kalabalığının gırtlaktan gelen sesle konuştukları jargonu düşünürken kendisinde de benzer bir değişim gerçekleştiğini fark etmiyordu. Şu an Stepan'ın mektubunun uyandırdığı o uzakta kalmış Ağustos günlerinin yüzlerce ayrıntısı fışkırıyordu bilincinden. Ve hiçbir kanlı dehşet, işkenceyle ölüm, bu artık kimsenin zarar veremeyeceği sıradan bir günün bu küçük solmuş yaprağı kadar acıklı gelmiyordu. Romanın ilk beş cümlesini okumayı denedikten sonra kitabı kapadı. Bu biçimde yaşarken düşüncesini herhangi bir kitaba veremeyeceğine inanıyordu. Bir tornacının ağır elleri de incelikli oyma işlerini yapamazdı herhalde. Gonzague'nin yatağından iç çekerek kalkıp örtüyü düzeltti. Bu arada yatağın ayak ucunda Gonzague'nin yeni yıkanmış çamaşırlarını özenle hazırladığını fark etmişti. Dikiş malzemesi, makas ve yamalıklar da çamaşırların yanındaydı. Yunanlı sökülen, yırtılan gömlek ve çoraplarını hep kendisi giyilecek duruma getirirdi. Gabriel gördüğü çamaşırların neden onu gitmesi için uyardığını bilmiyordu. Kitabı bavulunun içine attı, Stepan'ın mektubunu cebine koymuştu. Şeyh çadırından çıktığında Montreux istasyonu düştü aklına. Juliet'le küçük Stepan karşılamaya gelmişlerdi. Juliet kırmızı bir şemsiye taşıyordu o gün.